Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Mehmet Ali Bulut Hocam'la İnsan Tamir Atölyesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Selahattin Koca Aslan. Uzunca denilebilecek bir aranın ardından bize göre oldukça uzun geçti bu süreç. Tekrar Mehmet Ali Bulut Hocam'la beraberiz İnsan Tamir Atölyesi programında. Hocam yine yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz stüdyolarımıza.
Kardeş, Allah razı olsun.
Zor
ben de özlemişim
ve...
ya.
Biz de özledik.
Evet, ben de özlemişim.
Hakikaten sizi özledik hocam. Zaman zaman telefon bağlantıları kurduk. Allah razı olsun. Yayınımızda, sabah programımıza iştirak ettiniz. Tabii bireysel anlamda, toplum olarak, Türkiye olarak, insanlık ailesi olarak zor ve imtihanı bol günlerden, haftalardan, aylardan geçtik.
Temmuz ayında geçiyoruz.
Halen de geçiyoruz. Türkiye'de ilk baş gösterdi 12 Mart'ta. Ve şimdi hocam bu yeni tip koronavirüs, COVID-19, bu pandemi süreci beraberinde bir yorgunluk getirdi. Bir bıkkınlık, bir tedirginlik hali oldu. Çok güzel bir ifadeniz var, dünyanın ipini bıraktık diye. Bu programımızda biraz bu COVID-19 yorgunluğunu nasıl atlatırız, bunu konuşalım. İçinden geçtiğimiz süreci konuşalım. Bu süreçte siz kendinizi diri ve güçlü tutmak, psikolojinizi her daim güçlü tutmak. Çünkü sizi ekranlarda izliyoruz, Instagram yayınlarında izliyoruz. En ufak bir ümitsizlik, bir bedbinlik, bir karamsarlık görmedim. Bunu nasıl yaptınız, yapıyorsunuz? Biraz da bunu konuşalım. Eyvallah. İsterim efendim, genel hatlarıyla.
Şimdi bunu nasıl yapıyorum bilmiyorum. Ama ben gerçekten oyum. Yani şimdi... Hı. Paniğe kapılmadım mı hiç? Hı. Yani bana bulaşmasın diye paniğe kapıldığımı biliyorum. Çünkü en azından bu virüsün insanda neler yaptığını biliyorum. Çünkü bazen kalıcı tahribatlar da bırakabiliyor.
Yani bırakabiliyor.
Akciğerde normalde sıtma şeyi verildiği için, sıtma tedavisi yapıldığı için sıtma cinsinden... Sıtma da hem insanın beyninde hem insanın yapısında, hı hı, akciğerinde ciddi arazlar bırakabiliyor. Ama şunu da biliyorum, babam mesela gençliğinde sıtma olmuş. Babam sıtma olmuş. Hı. Verem de olmuş ama 94 yıl yaşadı. Ben bunların ikisinin üzerinden biliyorum ki hastalıklar insanı öldürmüyor. Yani hastalık ölümün sebeplerinden veya ölümün gerçekleşmesi için kullanılan vasıtalardan biridir ama... Hastalık ölümün zorunlu sebebi değildir. Yani ölmek fikri ile hastalık arasında doğrudan bir ilinti yoktur. Ben Covid oldum öleceğim. Yok, hı-hı, öyle bir şey. Çünkü eğer Covid'den, yani bu koronadan her bulaşan ölmüş olsaydı,
o zaman
diyecektik ki bu korona öldürüyor. Hayır, korona öldürmez. İnsanı eceli öldürür. Hı-hı. Şu noktadaki itimat çok mühim. Yani buna inanabilirsiniz, bunu düşünebilirsiniz, buna inanırsınız, itimat edersiniz. Yani inandığınız, yani bilmek başka bir şeydir, iman etmek başka bir şeydir, iman ettikten sonra itimat etmek başka bir şeydir. Allah insandan itimat istiyor. O yüzden diyor ki, ya eyyühellezine amenu, aminu billahi. Ey iman edenler, iman. Allah'a iman ediniz. Şimdi bu Allah'a iman ediniz demek, bir çocuğun güçlü babası yanındaysa olaylara bakışı ile yalnızlıkta, çaresizlikte ve tehlikenin çok olduğu bir bölgede kendine olan güveni farklıdır. Öyle değil mi? Yani korkar. Her insanda vardır ama çok güvendiği, her işi, her şeyin üstesinden gelebileceğine inandığı birisinin yanında duruyorsa hatta efelenir bile. İşte kişi eğer Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve kendisine yakınlığını efelenecek kadar yakın buluyorsa, bu bilme değil. Hepimiz Allah'a iman ediyoruz. Allah'ın var olduğunu biliyoruz. Allah'a var olmak ve onu nefsinde hissetmek. Mesela Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e diyor ki teslim ol. Diyor ki alemlerin Rabbine teslim oldum anında. Yani bu sözün nasıl bir sorumluluk getireceği, nasıl bir cereme getireceği, nasıl bir yük getireceğini düşünmeden Eslamtul Rabbil Alemin diyor. Ben alemin Rabbine teslim oldum diyor. Şimdi bu hissi vücut şeyde, kalpte var ettiğiniz zaman hastalık gelebilir. Hastalık olabilirsiniz. Ama beni öldürür mü? Evet diye düşünürsen, bu beni öldürür diye düşünürsen paniğin artmaya başlar. Hı hı. Çünkü ölüme karşı korkmamak yiğitlik değildir.
Değildir.
Değildir. Herkes korkar. Yani ölüm dahi ölümden korkar. Ben böyle diyeyim ki anlayasın.
Evet.
Ölüm dahi ölümden korkar. Yani ölümden, yok edilmekten, hayatın tadını aldıktan sonra o hayatsızlığından tehlike duymamak imkanı yok. Herkes korkar. Ölümden herkes korkar. Herkes. Peygamberler korkmuş. Yani Hazreti Adem çekilmiş, Hazreti Musa çekilmiş veya işte Hazreti İbrahim ile Azrail arasındaki muhabbetleri düşünürsen, yani ölümden korkmak ayıp değildir. Fakat ölümden sonraki hale göre, ölümden sonraki hal ile ilgili inancınız, itikadınıza göre ölümün gelmesine karşı bir tavır alırsınız. Eğer mesela diyelim ki sen burada çok keyif içindesin. Ama bütün ahbapların, bütün güzelliklerin bulunduğu bir şehre seni gönderiyorlar. Yani daha önce bütün arkadaşların gitmiş, herkes orada, annen orada, baban orada, bütün güzellikler, neler neler var. Sen burada da alışmışsın, işte Mehmet Ali var, o var, bu var, böyle keyifli bir şey var. Diyorlar ki Selahaddin, oraya gideceksin. Halbuki onların hasretiyle yanıyorsun. Ağlar mısın, güler misin?
Gülerim, koşa
tabii
koşa giderim.
Koşa koşa. İşte bu oluşmuşsa eğer, dünyanın seni üzecek hiçbir fenası ciddi manada bir şey yapmıyor. Ayrılık zordur. Yani o şey var, hani bir Arap şairinin lallal mufarakatil ahbab ma vecedet el muna ila kabdi ervahina subula. Yani eğer dostlardan ayrılığın ıstırabı olmasaydı ölüm insan ruhunu kabz etmeye yol bulamazdı. Yani ne zaman ki dostluklar azalır veya dostların çoğu gider, yalnız kalırsın, o zaman gönül kapılarını açar ki ruh gelsin, ölüm gelsin, onu da alsın götürsün. Zaten öyle zamanları vardır.
Kimi büyüklerimiz yetim akran olduk derler.
Evet. Yetim akran olduk tabii. Benim akranım kimse kalmadı.
Evet.
Annem sayardı en son, diyordu. Bak filan var, filan var. Bak dedim, ben de derdim bak onlar senden bile büyük. Yani filan var, filan var. Herkes gitmiş. Mesela akranlarından 3 kişi kalmışlar. Herkes gitmiş. Şimdi böyle olunca ve ahirete de inanıyorsan, Ankara'dan İstanbul'a gelmek, Gaziantep'ten İstanbul'a gelmek gibi görüyorsan, o zaman Gaziantep'ten İstanbul'a doğru yolculuğa çıkmak sana zor gelmez. Hüzünlü gelmez, kederli gelmez.
Düğüne gidiyormuş gibi gidersin.
Mesele budur. Fakat tabii bu kadar güçlü imanı nereden bulacağız? İşte onu yakin gelinceye kadar test etme, ibadet ne diyor? Fa'budu rabbeke hatta yetiyekel yakin. Öyleyse yani ibadetten daha çok gönlümüzde inandığımız, iman ettiğimiz Allah'a itimadımızı çoğaltacağız. Dostluğumuzu, yakınlığımızı arttıracağız ki sonra şu oluşacak bizde. Ya hastalık ne ki? Yani şimdi esasında insan vücudunu bir düşün. Her gün milyonlarca virüs ve bakteriye açıksın. Havanın kendisi teneffüs edilmekten uzak. Ama bunun içinde geziyorsun. Biz ya tesadüflere bırakarak hayatın her zerresini bir bela hükmüne getireceğiz ya da diyeceğiz ki her mikrobun ipi, her virüsün ipi Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Koronayı başıboş kabul edersek, başıboş, canının çektiğine konuyor, canının çektiğini yakalıyor diye bakarsak vallahi panik olmamak mümkün değil. Çünkü yani havada asılı kalıyor. Yere düşüyor, bilmem şu kadar kalıyor. İşte dokunduğun yerde işte 3 saat kalıyor, 5 saat kalıyor bu bilgilerle. Ve bunun her canının çektiğine çaktığını varsaydığınız zaman hayat çok tehlikeli olur. Aman kapıyı tutma, aman şunu tutma, aman bunu tutma.
Koronaya kulup çıkarız ondan sonra.
He?
Koronaya kulup çıkarız diyorum.
Ama evet, korona var, tedbirimi alacağım. Evet, elbette. Bak benim de çantamda hem dezenfektanım var, hem de yanımda işte maskem var. Efendim ben aklın icap ettiği şartları tutuyorum. Yapıyorum da. Ama hiç aklıma şu gelmedi. Ben bunu yaptım artık tamam. Bana korona gelmez. Veya ben bunu yapmadım ayandım. Her iki halde itimatsızlıktır. Yani Cenab-ı Hak diyor ki bana tevekkül edin. Ancak bir telaşım kalıyor benim. Bir telaşım. Bu koronavirüs bana bulaşabilir mi? Olabilir. Muhakkak bir gerekçeyle gelecekse. Ben bu gerekçe nedir bilmiyorum, bilmediğim için aklın icablarına uyuyorum. Yani şöyle diyorum. Ben hak etmemişsem, bir hak edişim yoksa Bu gelmez. Gelse de bana bir şey yapmaz. Eğer bir hak edişim yoksa. Varsa gelir vazifesini yapar. Vazifesini yapar. Kendisine takdir edileni yapar. Bu arada senin duruşunla istersen hayatını bir paniğe dönüştürürsün. İstersen her şeyin kefili Rabbimdir dersin. Bir kul olarak, bir insan olarak emrolunanı yaparsın. Nedir emrolunan? Diyor ki وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Kendini kendi elinle tehlikeye atma ey kulum.
Yani hocam buradaki zaman, Rabbimizin muradı kastı.
Tamam şu. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Yani kendini bilerek tehlikeye atma. Evet benim istemediğim bir şey olur ama beni denemeye kalkışma. Yani Cenab-ı Hak diyor ki ölümü takdir eden benim, başına gelen işleri veren benim. Ama iblisin şeytana söylettiği gibi hadi sen atla buradan seni öldürmesin. Madem ki yani şey yoksa, aklın gereği yoksa. O da onu hani tamamen akla esir etmek istiyor. İşte aklın icablarına. Evet aklın icablarına uyacaksın. Ama Cenab-ı Hak aklın icablarını senin selametin için koydu. Sen kendini tehlikeden koruyasın diye. Şimdi bu cam burada şeyde duruyor. Tabağında duruyor. Kim bilir daha ne kadar yaşayacak. Ama ben şimdi onu yere atsam, kırsam kırılmış olur. Yani bazı kurallar vardır, külli kurallar. Bizim ona uymamız lazım. Nedir bu? Mesela diyelim ki insan vücudu en fazla 41 dereceyle, 42 dereceyle 36,5 derece veya 35,5 derece. Bende bazen düşüyor bu. 35 dereceye kadar bir şey. 35-42-7 derecelik bir zaman içinde yaşayabiliyor. Yani bizim hararetin içinde yaşanabilir bulduğumuz ısının derecesi 35 ile 42 arasıdır. Bu varlığın, bu organin varlığın kendi varlığını sürdürebileceği enerji alanı bu kadar, ısı alanı bu kadardır. 35
42.
Ve 42. 42'nin üstüne çıktığı zaman beyin kaynamaya başlar. 35'in altına düştüğü zaman vücut donmaya başlar. Yani fonksiyonunu kaybeder. Halbuki Allah'ın öyle mahlukatı vardır ki 42 derecede daha ancak ısınıyor. Öyle mahlukatı vardır ki 1000 derecenin içinde yaşıyor. Dolayısıyla yani insanın kendi yaşam alanının kurallarına uyması gerekiyor. Burası buz gibi 40 işte diyelim ki 10 0 derecede bana bir şey olmaz
diyemezsin.
Burası 45 derece, 50 derece sıcaklık var. Bana bir şey olmaz diyemezsin. Beynini kaynatır içeriden. Tedbirini alacaksın. Anlatabildim mi? Dolayısıyla insan belli bir formatta ve belli imkanlar içerisinde kalmaya mahkum edildiği için o şartlara uyacak. O şartlara uymazsan ve başına bir şey gelirse bunu kadere sayamazsın. Madem ki ölmeyeceğim, hadi kendimi yangına atayım, ateşe atayım. Yanarsın kardeşim. Çünkü genel kuraldır o. İnsanın bu tür genel kuralları gözden kaçırmaması şartıyla ömrünün diğer alanında teslimiyet sahibi olması gerekiyor ki mutlu yaşasın. Aklı elden bırakmayacaksın ama
kalbede
yani mutmain olacaksın ki bu işleri çeviren, döndüren Allah'tır.
Amin.
Eğer bu dengeyi tutamıyorsan kardeş ister Müslüman ol, adın Müslüman ol, ister bilmem şu ol, ister bu ol. Hatta istersen muttaki gibi görün. Bu dengeyi kendi gönlünde yapamamışsan mutsuz olursun, tedirgin olursun. Bu tedirginlik sana yorgunluk getirir. Bu yorgunluk seni hayattan bezdirir. Sen hayattan bezdiğin zaman da mümin olma kabiliyetini kaybedersin. Yani çünkü mümin hakikaten neşve sahibi bir adamdır. Yaşama sevinci olan bir insandır. Çünkü Cenab-ı Hak ile irtibat halindedir. Olmazları olduran bir Rab ile beraberdir. Edebini bilir ama yani kulluk kul olduğunu bilir. Bu kulluk fakat vakti gelinceye kadar gerçekten koruyanın Allah olduğunu da bilir. Bu beni koruyor bana bir şey olmaz. Bu da ahmaklıktır. Öyle bir şey yok. Diyor ki ben seni koruyorum ama sen sınavlı bir dünyadasın. İhtimalli bir alan içerisindedir. Usulüne uyacaksın. Telaşım al ordu bardan. Ben de bazen telaş ederim. Ama sonra düşünürüm ki bu telaş gereksizdir. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten de kendi mülkünün sahibidir. Zerreden yani atom altı o ihtimaller var ya, uplar var, downlar var, o da işte küçük küçük gözün görmediği takyonlar var. O takyonlar dahi Cenab-ı Hak nezdinde bizim gibi bir mahluktur. Nasıl insanı kontrol ediyor? Atomun içindeki, atomun içindeki o takyon zerreciklerinde Rabbi odur. Onları da kontrol ediyor ve onlar dahi başıboş değildir. Bir mümin bu mükemmeliyeti, yani bu her şeyin dizgininin Allah'ın elinde olduğu gerçeğini gönlüne yatıştırdığında mutmain yaşar. Rahat uyur.
Çok şükür.
Ama eğer orada bir sıkıntı varsa, sen de olsan ben de olsam hepimiz panikleriz.
Evet. Evet. Zaten bu süreç biraz hocam bu noktada.
İmanları test et. İmanları test et. Evet. Zaten hatta bir iki programda da söylemiştim. Bu bir ceza ise, eğer korona insanlığa bir ceza ise, bir bu koronayı insanın başına bela edenlere bir cezadır. Fakat daha çok Müslümanlara geldi bu. Bir, imanınızı test edin.
Test edin, evet.
İslamınızı test edin. Amelinizi test edin. Yaşama biçiminizi test edin. Taptığınız o şeyin, taptığınız bu dünyanın hazlarını ve lezzetlerinin sizin elinizden alınmasının an meselesinin olduğunu görün. Sarılamıyorsun ya.
Tabii. Ne çok şeyin değerini, kıymetini anladık bu süreçte.
Anladık mı ki?
Ne büyük mahrumiyetler yaşadık, yaşıyoruz.
Yani işte Cenab-ı Hak tam da bu. O yüzden dedim ki eğer korona gelmişse, ki Kur'an ismine de çok yakındır şeyine baktığın zaman. Bana göre gerçekten de Kur'an çağında başlattı bu hadise. Yani biz Müslümanlara gelen bir beladır. Beleveyi ben şey bela olarak, hani bizim bildiğimiz musibet olarak almıyorum. Bir denenmedir beleve. Bela denenme demektir. Ve genellikle de kazanılabilir denenmelerdir. Kazanılabilir denenmeler. Kazanabiliriz. Mümin buradan karlı çıkabilir. Çıkabilmeliydi. Çıkabilmiştir inşallah. Yani bu korona sürecinde biz caminin ne güzel bir şey olduğunu anladık.
Cemaati ne güzel bir şey olduğunu.
Cemaate gidebilme hakkının tabii olması ne güzel bir şeymiş. Onu anladık. Düşün ki yani cuma namazını kılamadık. Yani biz şöyle tabii şöyle diyoruz. Efendim koronadan dolayı cuma'ya gidemiyoruz. Ya ben de şöyle diyorum. Allah bizim camilere gelmemizi istemedi. Hatta yani Kabe'yi ziyaret ettirmedi Allah. Efendim koronadan dolayı yasak. Bunu acaba bir mümin söyleyemez. Efendim ben namaz kılamıyorum. Hayır. Allah seni huzuruna alacak kadar seni temiz bulmuyor. Dirayetli bulmuyor. Bir de öyle bak. Yani sen gerçekten temiz ve dirayetli olsaydın Allah seni kaldırır, rukkadan kaldırır yani. Kaldırır. Öyle değil mi?
Tabii.
Seni cumaya istemiyor. Senin cemaatini istemiyor. Senin Kabe'yi ziyaretini, Resulullah'ı ziyaretini istemiyor. İstemedi ki, yasak koydurdu. Bir de böyle bak. Kendine bir çeki düzen ver. O yüzden dedim ki bu korona gelmişse Kur'an'ı yeniden keşfedelim. Ailemizi yeniden keşfedelim. Çoluğumuzu çocuğumuzu yeniden keşfedelim. Onların babalarına ne kadar ihtiyacı olduğunu, bizim onların varlığına ne kadar muhtaç olduğumuzu, selim muhabbetlerin ne kadar mühim olduğunu keşfedelim. Gözümüzü dışarıdan çekelim. İçeridekinin kıymetini bilelim. İman ehli olan bir eşin kıymetini anlayalım diye bütün bunlar Müslümanlara gelmiş bir ikazdı. Yani Suriye'de mesela fazla bir şey yok.
Yok.
İran'da belli kesimlerinde bir şey yok. Afganistan'da da yok. O zaman görüyorsun ki bu bir ilahi imtihandır. Zaten çileyi çekmiş olanlara ekstra bir çile vermedi. Bir şey daha söyleyeceğim. Hastanelere başvuru çok azaldı. Artı geçen sene bu zamandaki ölümler ile bu seneki ölümler denk.
Enteresan.
Evet. Ama ölenlerin hepsini koronaya hamlediyorsun. Koronadan öldü. Koronadan şu kadar adam öldü. Bu kadar adam öldü. İşte şey sistemi gibi, adını sen söyle. Borsa sistemi gibi bu kadar vaka çıktı. Bu kadar indi. Bu kadar. Bunlara gerek yok. Bunları topluma duyurmaya da gerek yok.
Hocam biz işin ibret ve hikmet planını ıskalıyoruz galiba.
Evet. Aynen öyledir.
Yani siz hadiseleri işte böyle ibret ve hikmet kendim penceresinden bakıyorsunuz.
Elhamdülillah.
O zaman taşlar yerli yerine oturuyor.
Evet.
İşte imanın test edildiğini o zaman anlıyor insan bu pencereden.
Yine inan ben öyle bakıyorum. Ben imanım çok güçlüdür, ben öyle bakıyorum. Öyle demiyorum. Ama kendimi zorluyorum. Yani ben de korkuyorum, ben de telaş ediyorum. Sonra aklımla diyorum ki sen Allah'a itimat ediyordun. Hani bütün her şeyin dizgini Allah'ın elindeydi. Hani her şeyin dizgini Allah'ın elindeydi. Madem ki dizgin Allah'ın elindedir. Ve madem ki Allah'ın dilediği dışında bir şey olmaz. Ve sen de bunda iman ediyorsun. Ona bu telaş niye? Telaş etmedim. Telaş etmiyorum diye de maske kullanmamazlık etmem. Bu da bir yanlışlıktır. Bazen görüyorum yani sivil itaatsizlik diyor. Sen kime sivil itaatsizlik yapıyorsun ki yani? Baş edemezsin ki. Yani senin görmediğin bir şekilde geliyor pat diye sana yapışıyor. Ve öyle hızlı gelişiyor ki sen anladığın da iş işten geçmiş oluyor. O zaman tedbirli olacaksın.
Bununla dalga evet. geçen Brezilya evet. Cumhurbaşkanı evet. yani bu işi ciddiye almayan, koronayı küçük gören,
evet.
çok lakayt bir tavır sergileyen Brezilya Cumhurbaşkanı COVID-19'a yakalanmış.
Evet.
Testi pozitif çıkmış.
Yani işte böyledir. Yani meydan okuyamazsın Allah'a. Çünkü operasyon Allah'ın operasyonu. Yani Trump da şeyle Putin'le birlikte yere serebiliyor. Tebbet ya da Ebu Leheb. Allah dilediği zaman bir küçük şey ile bir şey, işte görüyorsun gözle görmeyecek bir virüs ile bütün insanlığı zapt edebiliyor. Biz şunu hikaye gibi anlıyoruz. İşte Allah sivrisinek diyor. Tabii o zaman bizim anlayabildiğimiz en küçük şey sivrisinektir. Sivrisinek Nemrut'un beynine giriyor ve orada öldürüyor adamı. Sivrisinek nasıl giriyor? Orada nasıl yaşıyor? Bunlar semboliktir. Biz sivrisinek diyoruz. Nasıl ki Bakara'yı da inek gibi anladığımız gibi. Yani Cenab-ı Hak bir tek virüs yaratır, gider senin beynine yerleşir, büyür, ur yapar ve imkan olur. Adam kafasını vura vura vura vura öldürdü kendisini. Nemrut. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki o kıssaları biz çok şey okuyoruz. Ya Nemrut'muş o. Nemrut'un kafasına girdi. Her birimizin beynine sivrisinek girebilir. Sivrisinek dediğini de yani esasında küçük denmesinden dolayı ma baudatan şey veriyor. Esasında kastettiği sivrisinek değildir. İlla, evet öyledir. İlla onu o şekilde anlamak gerekmiyor. Başka türlü de anlayabiliriz. İşte o Nemrut'un sivrisinekle öldürülmesi de budur. Bunların hepsi insanlığın önüne çıkacak. Dabbetül arzlar artacak. Dabbetül arz yerde tasarlanmış, yerdeki laboratuvarlardan müdahale edilmiş, formu değiştirilmiş, formatı değiştirilmiş avatarlar veya efendim buna benzer şeyler yeryüzünde olacak. Bütün bunlara rağmen Cenab-ı Hak şu insanı içindeki korunabilirlik açısından tasarlanmış bela, mikrop ve virüslere karşı da direnebilecek şekilde yaratmıştır. Ne kadar hastalık gelirse gelsin, ne kadar bela, musibet gelirse gelsin insanın vücuduna, sağlığına, bu vücudun içinde onu tolere edecek program yerleştirilmiştir. Çok şimdi şükür. Cenab-ı Hak bir şeyde diyor ki hani Allah insanın başına gelecek her türlü bela, musibet ve hastalığın devasını bu kainatın içine koymuş. Bu kainat eczanesinin içinde o devaları hazır tutuyor, devaları. Her bir deva hastalık ister. Ben bazen zaman zaman doktorlarımıza kızdım. Yahu Allah rızası için bu kadar yani bir batılı gibi, bir inanmayan gibi panik göstermeyin. Bu topraklar, şimdi bakın bu Hipokrat buralıdır. Ege'lidir Hipokrat. Bugün tabiplerin usulü üzerine yemin ettikleri bir adamdır.
Hipokrat.
Hipokrat. Lokman Hekim buralıdır. Misislidir. Yani birisi Ege'lidir, o da Adanalıdır. Yani bugünkü Adana civarında, Misis civarında yaşamış. Kim? Lokman Hekim. Lokman Hekim de buralıdır. Bakın ben tıbbın şahlarını söylüyorum. Davud Anteki buralıdır. Muhammed Hamza buralıdır. Bunlar efsane doktorlar. Hepsi bu topraklarda
İbn
çıkmış.
İbn Sina nereli?
İbn Sina Türk. O da yani bizim açımızdan bu topraklarda yetişmemiş ama o da Türk. Yani Heratlıdır. Gelmiş buralara. Buralarda yine şey yapmış. Yani buralarda yine doktorluk yapmış.
Merkez şimdi, Efendi. Evet, keza öyle.
Merkez Efendi keza. Yani geçmiş dönemin en ünlü doktorları Anadolu'dan çıkmış. Neden Anadolu'da çıkmış? Çünkü Anadolu'nun florasında Anadolu'nun çünkü insanlığın yayıldığı noktadır burası. Yani Hazreti Nuh'tan sonra Cizre'den insanlar yeniden yeryüzüne dağılmışlar. Ve bütün emler, bütün devalar, bütün böyle bu tür şeyleri giderecek bitkiler, nebatlar, şeyler bu topraklarda. Yahu kardeşim çalışın. Mesela diyelim ki aspirinin yapıldığı şey söğüt ağacı. Sen tutuyorsun aspirini suni olarak veriyorsun. Ya bunun doğalını yap. Mesela bugün Türkiye'de en çok kullanılan kan sulandırıcı. Ya yapay bir kan sulandırıcı kardeşim. Limonun üstüne kan sulandırıcı yoktur. Bunun bir devasını bulun. Bizimkiler yan gelmiş yatmışlar. Batıdan bir çare gelecek onu yapacaklar. Ya sen bul çaresini. Senin bir kurumun bile yok. Senin bunları araştırıp önden koyacağın bir kurumun bile yok. Ben diyorum ki ha, dertler gelir ama devalar da gelir. Yani mikrobun mikropluğunu ilk tespit eden yine bu topraklardaki alimlerdir. Mikroptan bahsetmişler. Psikolojiyi ilk tespit eden İbn Sina'dır. Yani siz bütün bu ilimlerin kaynağını oluşturacak merkezdesiniz ve öyle bir toplumun çocuklarısınız ve o zeminde yaşıyorsunuz. Bekliyorsunuz şuradan şu gelecek, buradan bu gelecek, buradan bu gelecek. Hayır. İşte dediğim gibi eğer insan şuna itimat etse, Allah bütün devaları istiflemiştir. Henüz çıkmamış hastalıkların bile, henüz çıkmamış bela ve musibetlerin bile devası vardır. Çalış, bulunsun bir İbn Sina da sen çıkar. Yok, bekleyeceğiz. Hatta ilk çıktığı zaman dedim ki ya bunun bir şeyi vardır. Bunun bir antisi vardır. Yapay olduğu için biraz zor olabilir. Çünkü üzerinde çalışılmış bir şey, çalışılmış bir
virüs.
Sonra ortaya çıktı. Biliyorsunuz iki tane Fransız genç bunu duyurdular. Hı-hı. Sonra hiç ses duydun mu onlardan?
Yok,
bir daha?
Birden kesildi.
Bir daha kesildi. Birden kesildiler ve birden kayboldular. Ne olduğu bile bilinmiyor. Neden? Çünkü gerçekten bunun patenti Pasteur, Fransa'daki Pasteur Enstitüsü'nden alınmış ve şeyi de aşısı da var. Şimdi dünya tepki gösterince aşıyı çıkartamadılar. 1,5 sene sonra filan çıkarılır ancak dediler. Halbuki aşı ellerinden mevcuttu. Neden? Bu da işin başka bir tarafı.
Başka bir
yani bu bir operasyondur aynı zamanda. Ama ben şöyle de düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim üzerinden baktığımızda şimdi Hazreti Süleyman'ın saltanatı onun öldüğünün onun hani bastonun kırılmasıyla ortaya çıktı. Bastonun kırılması, baston nedir? Sembolik manada iktidarın kendisidir. Asa.
Dayandığı güç.
Şimdi asaya dayanmıştı diyor ve sonra bir dabbetül arz o asa yedi ve asa kırıldı. Hazreti Süleyman'ın öldüğü anlaşıldı. Şimdi ben bu ayete baktım. Bu ayet 2020'ye bakıyor.
Allah Allah.
Evet. 2020'ye. Yani bir de B harfi var. 2023. Yani 2020-2023 ve nihayet olarak da yani hepsini eklediğimiz zaman 2052 yapıyor. Bu dünyanın başına bu işleri çeviren o komita. Ne çeviriyor? Tohumu ele geçirmişler. Silah sanayini ele geçirmişler. Sağlık sistemini ele geçirmişler. İstedikleri gibi tohumları bozarak insanları hasta edip kendi kapılarına getiriyorlar. Yani tohumu ve gıdayı bozarak
DNA'larla oynuyorlar.
Evet. Ya tohumu ve gıdayı bozarak insanı hasta ediyorlar. İnsan hasta olunca grup halinde gidiyorsun adamdan ilaç alıyorsun. İlaç alınca seni tedavi mi ediyor? Hayır. Öldürmeyeceksiniz, tedavi de etmeyeceksiniz diyor. Ve bu şekilde seni sisteme bağlıyor. Şu anda dünyada silah sanayinden daha çok ilaç sanayi kazanıyor. Bizim bütçemizin de en fazla payı sağlığa ayrılıyor. Kesinlikle. Yani ne kazandın otomatik olarak onların cebine sokuyorsun. Böyle bir sistem kurmuşlar. Bu sistemin yolu nereden geçiyor? İşte senin boğazdan geçen gıda ile. O gıdayı bozduğun zaman sadece gıda bozulsa çünkü yani yediğin gıdanın bir müekkeli vardır. Bir mümessili vardır. Yediğin her bir gıdanın. Bir elmayı düşünün. Elmanın kokusu var, tadı var, rengi var. Tadı ne yapıyor? O tadı almanı sağlayan yani senin o damak zevkini mesela elmanın bir elmanın tadıyla diğer elmanın tadını birbirinden nasıl tefrik ediyorsun? Efendim bir mekanizma var. Bizim gırtlağımızda hepsi onlar yüklenmiş. Ondan sonra ben yiyorum işte bu elmadır, bu elma değildir, bu ekşi elmadır. Bunu seçiyor.
Öyle mi acaba?
Tam da öyle değil işte. Çünkü her bir aldığın madde helal ve haram itibariyle şerir gıdadır, şerirli gıdadır veya faydalı gıdadır. Helal olan lokma ile birlikte sen o helal lokmanın müekkelini de alıyorsun. Yani esmasını da alıyorsun ve onun temsilcisi meleği de yükleniyorsun. O melek diyorum anlaşılsın diye hani bir damlanın indirilmesi de melektir. Nasıl ki o gıdanın zahiri senin bedenine gut oluyor, yiyecek oluyor. Öbürü de senin fikrine ve imanına yahut da kalbinin gıdası ve şey birisi beynin birisi kalbinin gutu ve gıdası oluyor. Dolayısıyla senin güçlük olmanı sağlayan o bedenine yüklediğin şeyler vitaminler değildir. O vitaminleri manen temsil eden müekkeller ve şeyler ruhlardır. Onlarla birlikte sen bir elma yediğin zaman, bir lokma yediğin zaman üç şeyi alıyorsun. Bir, onun zahirini alıyorsun. Zahirini. İki, batınındakini alıyorsun. Üç, batını temsil eden esmayı alıyorsun. Ve bunların her birisi sende farklı fonksiyonlar meydana getirir. Helal ile beslen. Bir gün geliyor, sende bir hikmet oluşuyor. Sen haramı tak diye görüyorsun. Daha sana verilmeden önce seziyorsun onu. Neden? Çünkü sen helal ile beslene, helali gören, anlayan varlıkları kendinde çoğalttın. Daha eline verilir verilmez içinden diyor ki yeme onu Selahattin diyor. İşte bu, yani biz sadece bir gıda aldığımızı zannediyoruz. Hayır, bu bir müthiş kainattır. Bizim vücudumuz müthiş bir kainattır. Kanımız senin içindeki al yuvarlardan, ak yuvarlardan daha fazla varlıklarla ve ruhanilerle doludur. Buna inan. Bu ruhaniler eğer ruhani ve hayırlı iseler seni hayra doğru götürüyorlar. Habis iseler, habis ruhlar, habis varlıklar iseler gide gide seni çürütüyorlar, karartıyorlar. Önce hastalık, sonra da cehennem halkı yapıyorlar. O açıdan yani bizim insanımızın, bilhassa bizim doktorlarımızın dinliyorlarsa şu meselede biraz insaflı olmaları lazım.
Hangi
müminin tıbbı ile gayrimüminin tıbbı bir değildir. Çünkü Cenab-ı Hak bir Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede diyor ki estağfirullah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Bizim şu Kur'an'da indirdiklerimizin bir kısmı da müminler için şifadır. Fakat zalimin, aynı şey, zalimin husranını arttırır. Öyleyse bir müminin uygulanacak tıbbıyla bir başkasına uygulayacağın tıp aynı olmaz. Sen bugün tıbbı hepsini aynı noktaya getirmişsin. Domuzdan da şey alıyorsun, şerden de alıyorsun, oradan da alıyorsun, murdardan da alıyorsun. Mümin murdardan ilaç aramaz. Mümin şerden ilaç aramaz. Ölmek zorunlu çıktığında evet murdarı kullanabilir, haramdan yiyebilir ama ölmeyecek kadar yiyebilir. Dolayısıyla mehemahal Türkiye'de mümin tıbbının geliştirilmesi gerekiyor. Ben bazen doktorlara okuyorum. Hemen yani işte maddidir bunlar, denktir. İşte herkese denktir. Ya tamam da yani sisteme baktığın zaman domuz da ettir, koyun da ettir. Sen ikisini aynı koyamıyorsun ki yani. Çünkü bir mümin habaisi alamaz. Habis. Yani tayyip ile habis aynı değildir. Mümin tayyibe yanaşır, tayyibi alır. Habaisten, habisten de uzak durur. Çünkü imanın insanda karar kılması aynı zamanda temiz varlıkların sende karar kılmasıyla mümkündür. Sen uzun süre onu tutamazsın. Allah insanı yarattığında bizim bütün sistemlerimizi çalıştıran bir tür manevi meleklerdir. Bu melekleri biz kendi fiillerimizle, şerlerimizle, günahlarımızla, yediğimiz kötü gıdalarla kendi vücudumuzdan uzaklaştırırız. O zaman habis varlıklar bizde gelir, karar kırarlar. Bunu şöyle anlamayın, cin, şeytan anlamayın.
Değil.
Yani bu bir tür yediğimiz gıdalardan hasıl olan, sen vitamin de, başka bir şey de söyleyebilirsin. Ben de başka bir şey diyorum. Diyorum ki bunlar insanda karar kıldığında güçlenirsin. Seni güçlü kılan ne? Ya nasıl anlıyor senin vücuduna virüs girmiş kan? Anlıyor işte yani.
Peki yavaş yavaş sonuna da yaklaşıyoruz. Eyvallah. Programın. Şimdi dinleyenlerimiz şunu merak ediyorlar hocam. Hepimiz merak ediyoruz. Bir yeni normalleşme sürecinin içerisindeyiz ama Covid-19 sebebiyle insanlar dünyalarını değiştirmeye, Hakk'ın rahmetine kavuşmaya devam ediyorlar. İmanla göç edenlere Rabbim sonsuz rahmetiyle muamele eylesin.
Efendim.
Şimdi efendim, önümüzdeki süreçte ne bekliyorsunuz? Mesela şimdi 2020'nin ilk 6 ayını geride bıraktık artık. Yani mesela bir sonbahara doğru tekrardan bu ikinci bir vaka baş gösterir mi? Yoksa azalır ve nihayete erer mi? Bu konuda bir tahmininiz var mı?
Şimdi eninde sonunda bütün belalar çeker giderler. Evet. Fakat tabii yani neticede vazifesini yapar ve gider. Gelir gider. Sonbaharda böyle bir şey gelebilir mi? Ben gelebilir diye bekliyorum. Şöyle gelebilir. Daha önce de söyledim. Şimdi zannediyorum bu programda da bir konuşmuştuk. Elem nenhâke anil âlemîn meselesini. Orada toplam yeryüzünde kalma zamanı 554 gündür demiştim.
Hatırlıyorum.
Evet, 554 gündür. O ayetten hareketle. Bu illa böyle kanun mudur öyle anlamak? Hayır. Ben öyle bir şey çıkardım. Yani bu benim o ayetlerden bir istihracımdı. Doğru da çıkabilir ki yani ilk etapta doğru çıktı. Ben Haziran'ın ortalarından itibaren inşallah bu hafifler demiştim. Hani şey verilen rakam gereği. Evet. Haziran ortalarında hatta şey demiştim. Haziran 26'dan itibaren rahatlık olur. Daha önceden bile başlattılar yani. Şimdi bunun bu ikinci bir süreci var. Çünkü Güney yarım küre sıkışta şeydeydi, yazda idi. Şimdi bu kışta Güney yarım küre kışın içinde. Bu virüs oraya da gidecek. Yani bulaşacak. Afrika'da epey ciddi antrenman yapacak bu virüs. Afrika insanının yapısı biraz daha farklıdır. Yani
daha dirayetli mi?
Bazı noktalarda daha dirayetli. Çünkü virüslere karşı onlar çok daha
şerbetliler.
Orada bir eğitim alarak bu tekrar Avrupa kıtasına yönelirse, eğer kasıt olmazsa tabii, yani yeni bir misyonunu, yeni bir versiyonunu sürmezlerse piyasaya, bu biraz güçlenerek gelir. Ama bu aynı zamanda da ona karşı mücadele etme yollarını getirmiş olur bize. Yani bir gelir ama
onu
kadar kuvvetli olmaz.
Evet.
Tetba'uha radife diyor. Şimdi bu şey hep ikilidir. Deprem de öyledir, musibet de öyledir. İlk bir çakar, indirir aşağıya birçok şeyi. Fakat kalan bir kısım ayakta kalır. Bu sefer ikinci bir sarsıntı gelir. Kur'an-ı Kerim'de tetba'uha radife diyor. Onun redifi gelir diyor. Fakat redif ondan küçük olmasına rağmen, daha önce arıza almış olanları sarsacağı için çok daha şiddetli gelebilir. Yani tedbir olmakta yarar var. Bir de tasarım olduğu kanaatindeyim. Yani bu koronavirüste hedef tasarlanmışlığını görebiliyorum. Başlangıçta ben A gruplarını çok ciddi vuruyor demiştim. Çünkü A'ların bağışıklık sistemi zayıf. Neden zayıf? A gruplarının et yememeleri lazım. Yani veyahut da tabiatları duyarlıdır et konusunda. Yani kırmızı eti A grupları rahat hazmedemezler. Rahat hazmedemedikleri için bağışıklık sistemleri çöküyor. Bağışıklık sistemleri çöktüğü için de bu mübarek geliyor, bağışıklık sistemi zayıf olanları iyi benzetiyor. O yüzden baştan ilk yaptıkları açıklamalarda koronavirüse karşı en zayıf unsurlar A grupları dediler. Bunu ben biliyorum. Daha sonra böyle ölümler 50 bine, dünyada 50 bine, 100 bine ulaşmaya başlayınca başka bir şey ortaya çıktı. Bunu da bir şekilde yazdım mı, konuştum mu tam hatırlamıyorum. Totale baktığınız zaman B grubu daha çok kayıp verdi. Yani en çok B grupları kayıp verdi. Avrupa'da fazla B yoktur ama ilk gelen şeyde A'ları vurdu. Mesela İtalyan A'dır. İtalyanlar A kaynaklıdır. Yani A kan grubundandır. Bu söylediğimiz Mezopotamya kökenli kavimler. Yani işte İranlılar öyledir. Efendim işte Almanlar, İngilizler öyledir. Sırplar mesela ve Kuzey Slav grupları, onlar daha çok B kökenlidirler. Yani B ve sıfır karmasıdırlar. Sıfırlar en dirayetli olan kandır. Hazreti Adem'den beri gelen kan sıfırdır. Yani evet, sıfır intolerans. B ise çokça et yemekten oluşmuş bir şeydir, bir kan grubudur. İlk defa Altaylar'da görülmüş bir kan grubudur. Bu da dirençli çıktı ama bazıları şöyle bir iddiada bulundular o zaman. B'ye göre tasarlanmış bir virüs. O zaman çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor.
Nedir hocam? Onun adı son noktaya koyalım.
Eyvallah. B Türk kanıdır. Ve Kureyş kanıdır. Ve İbrani kanıdır. Yani İbraniler B'dir. İbrani diyorum ama Yahudi demiyorum. Yani Hazreti İbrahim'in soyundan gelenler. İbraniler B'dir. Kureyş de B'dir. Türkler de B'dir. Yani bu çok ince bir hesap işidir. Ama bunda beni insanların anlayacağını sanmıyorum. Çünkü bu zındıka komitesinin temel gayesi, hedefi insanlığı çökertmektir. Şu anda insanlığı ayakta tutan Müslümanların içerisindeki Türk unsurdur. Hedef biraz oraya varacak sonra. Yani İslam noktasında direnebilecek olan kavmi imha etmek. Çünkü Yevmul Melhame noktasında, sen bunu benim şeyimde varsayabilirsin. Evet. Dinleyenler de öyle sayabilirler. Yevmul Melhame'de iki tane kavim var. Yani Yevmul Melhame, Resulullah'ın haber verdiği o son kapışmada şer tarafının temeli Yahudidir, Çin kaynaklıdır veya Çin yardımlıdır. İyilerin temeli görünümü İslam Müslümanlardır. Onun da merkezinde Türk, Müslüman Türk olacak. Yani zahirde Çin ile Türk kapışacak, batında Yahudi ile İslam kapışacak. Bu Yevmül Melhame günüdür. Yevmül Melhame'de asıl unsuru teşkil edecek, gücü teşkil olacak unsurları yok etmek için şimdiden yapılan operasyonlardır. Yani yeryüzünün en kıymetli varlığı Müslüman Türk'tür. Bak bir daha söylüyorum. Bunu ırkçılıkla söylemiyorum.
Değil tabii.
Yevmül Melhame günü, yani o şey dediğimiz kıyamette yapışılacak iyilerle kötülerin nihai savaşmasında asıl şey belirleyecek, unsuru belirleyecek Müslüman Türk'tür. Müslüman Türk, bir tane Müslüman Türk 100.000 tane öbürüne değer. Onun için ne yapıp edip bu Müslüman Türk halkını ayakta tutmamız gerekiyor iyiler ya iyilik adına. İyilik adına.
Dünyanın iyiliği
evet,
adına.
Evet, iyilik adına.
Tabii.
Aksi takdirde topyekun kaybedeceğiz. İblis de o yüzden bu millette bu benim fantazilerimdendir. Yani ben biliyorsun fantastik şeylerim vardır ama böyle atmasyon değil.
Değil.
Ben 30 senedir 40 senedir bu fantazileri yapıyorum. Diyorum ki şöyle olacak. Oraya doğru gidiyor. Neden? Çünkü elhamdülillah kitaplardan hareketle, hadisler ve yani Kur'an kaynaklı işaretlerden hareketle ben eskatolojinin hikayesini biliyorum. Bu şey mecra, bu cereyan, bu nehir nerede karar kılacak? Nereye varacak? Nereden geçecek? O işaretleri bildiğiniz zaman aha diyorsun, geldi tuttu. Aha böyle oldu. Aha böyle oldu. Çünkü hikayeyi biliyorsunuz. Hikayeyi ben bilmiyorum, yani gaybı bilmiyorum. Sadece hikayeyi anlatıyoruz. Diyoruz ki insanlığın macerası budur, budur, budur. Sonra bir gün gelecek Amik Ovası'nda Yahudilerle Müslümanlar savaşacaklar. Bu savaş olmadan kıyamet kopmayacak. Çünkü o savaş olacak. Sonra yeryüzünü, bütün yeryüzünü güzellik kaplayacak. Kurtla kuzu beraber yayılacak. Ya buna iman ve itimat edeceksiniz ki Resulullah söylemişse muhbir-i sadıktır olacak.
Amin.
Ben de hikayenin parçalarını birbirlerine ekliyorum. Boşlukları dolduruyorum. Ve o yüzden söylüyorum. Koronavirüs Müslümanların Müslümanca yaşayabilmeleri, yeryüzünde Kur'an'ın dikkat çekmesi ve iman etmek isteyenlere yeni bir adres göstermektir. Korona bunu yaptı.
Elhamdülillah.
Şimdi insanlık, daha doğrusu yeryüzü halkı ikiye ayrılacaktır. Bir kısmı dibine kadar dünyanın tadına varacak ki tercihlerini yapacaktır. Evet. İnşallah mümin ve Müslüman olanlar da imanın ne olduğunu anlayacaklar ve iman atacaklar. Çok mu fazla olacak? Hayır. Bizim bile %80'imiz dökülecek. Yani Müslümanların bile %80'i dökülecek.
Eleğin altında evet. kalanlar olacak, üstünde kalanlar evet. olacak. Çünkü evet. imanımız destekliyor.
O açıdan ben ümit varım. Şu mesele bize İslam'ın ve Kur'an'ın lehine karar kılacaktır. Evet. Bir şey daha söylüyorum.
Buyurun efendim.
Mesela Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi'ne geçiyor. لِيُزْهِرَوْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Bu dini bütün dinlerin üstüne çıkarasın ayetinin matematik değerini aldığımızda 2014'e tekabül ediyor. Ben 2014'te bir yazı yazmışım 2020'ye işaret ederek. Yani Kur'an'ın çağı başlıyor. Kur'an'ın çağı başladı. Ha Kur'an'ın çağı başladı. Herkes
her çağ.
Müslüman mı olacak? Hayır. İman ehli zaten diri olarak yaratılanlardır. Ne kadar kaçı sünnetun minel evveline ve kalilun minel ahirin. Çok azı sonraki toplumlarda. Dolayısıyla bugün eğer iman edecek birileri varsa Hristiyanın içinde, Yahudinin içinde, diğerinin içinde, Müslümanın içinde, Japonya, Çin insanların içerisinde iman edecek birileri varsa onlar artık Kur'an'dan başka kaynak şey tanımayacak. Öyle olacak yani Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Evet.
Yine bu konular çerçevesinde konuşmaya devam İnşallah. Edeceğiz önümüzdeki programlarda. Yani özlemişiz. Allah bir daha böyle uzun ayrılıklar
vermesin.
Araya vermesin. İşte böyle değerlerimizin kıymetini anlamak da bu süreçin
hatta hatırlarsın ben şey yazdım. Bir hani bir virüs şey, ihtiyarlarınızın kıymetini biliniz diye bir şey yayınladım. Bir video. İhtiyarlarımıza sahip çıkınız
YouTube
diye.
Kanalımızda yayınlandı.
Neden ihtiyarlarımıza sahip çıktınız? Çünkü ihtiyarlar hakikaten değer sahibi varlıklardır. Onları o ölçüleri kaybetmememiz gerekiyor.
Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
Ben de o ihtiyarların içine giriyorum artık. Çok şükür.
Ben sizi ihtiyar olarak telakki ettiğimden söylemedim onu. Büyüğümüz olarak.
Evet,
tamam hocam.
Ya ben de ihtiyar.
Hakikaten öyle.
İhtiyar olmak güzeldir ya.
Yo amenna. Mesela bu süreçte Sağlık Bakanımızın da çok güzel kullandığı ifade, mesela yaşlılarımız demedi, büyüklerimiz dedi.
Evet.
O da bir
incelik. Nezaketli bir insan. Evet.
Tabii. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Bulut hocamıza. Erkam Radyo'da bir İnsan Tamir Atölyesi programının daha sonuna gelmiş oluyoruz. Programımızı kaçıran ya da tekrar dinlemek isteyen dostlarımız için erkamradyo.com'dan da İnsan Tamir Atölyesi'nin yeni bölümünü dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde tekrar birlikte olabilmek, Kalbin Sesi Erkam Radyo'da buluşabilmek dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.